aşk otobüsü John Steinbeck.
Ayrım 25.
Aa, yağmur neredeyse dinmiş dedi. Öyle. Ben küçük kızımın biraz uyumasını istiyorum. İyileşsin, güçlü olsun. Yer rutubetli değildir inşallah. Acaba yılan mılan var mıdır? Hayır, her tarafa baktık. Ya örümcek? Hiç örümcek ağına rastlamadık. Peki ya o koca kıllı örümcekler? Biliyorsun onların ağı olmaz. Tekrar araştırırız. Duvarlar dümdüz. Böceklerin saklanacağı gibi değil. Elinden tutarak mağaraya kadar götürdü. Bak, gördün mü ne kadar güzel. Şimdi kafanı şöyle koy ki istediğin zaman dışarıyı da seyredebilesin. Adam paltosunu yere yaydı, karısı da üstüne oturdu. Şimdi uzan, ben de üstünü örteyim. Kadın gayet yumuşak başlı görünüyordu. Küçük kızımın başı rahat mı? Doğrusu korktuğum kadar değilmiş. İşte bu iyi. Hadi sen azıcık kestir. Rahat mısın? Rahatmış gibi sesler çıkardı. Bir şey istersen seslen, ben buralardayım. Pimpas mağaranın girişine geldi. Ağzı doluydu. Bir elinde pasta kutusunu tutuyordu. Biraz pasta yer miydiniz hanımefendi? Mrs. Pritchard başını kaldırdı. Hafifçe titredi, sonra tekrar başını yere koydu. Teşekkür ederim dedi. Beni düşünmeniz büyük nezaket ama ben pasta yemem. Elit bana kraliçeymişim gibi davrandı elenciğim. 23 yıl evlilikten sonra bunu kaç kadın söyleyebilir? Ben zaten hep şanslıydım. Mr. Pritchard karısına baktı. Gözleri kapalıydı, dudaklarında bir tebessüm vardı. Birden o sık sık hissettiği yalnızlık çöktü üstüne. Bunu ilk hissedişini bütün ayrıntılarıyla hatırladım. Kız kardeşi doğduğu zaman o 5 yaşındaydı. Birden üstüne kapılar kapanmış, çocuk odasına girememiş, kardeşine dokunamamıştı. O zaman kendisinin pis, yaramaz bir çocuk sayıldığı kanısına varmış, annesinin ilgisine layık olmadığı inancı içine yer etmişti. Annesi hep meşguldü zaten. Böylece buz gibi bir yalnızlığa gömülmüştü. O yalnızlığı hala ara sıra duyardı. Karısının dudaklarındaki belli belirsiz tebessümün anlamı açıktı. Kendi dünyasına kapanmıştı. Kocasını oraya kabul etmiyordu. Cebinden altın tırnak temizleyicisini çıkardı, açtı. Tırnaklarını temizledi ve yürüdü gitti. Başka bir köşede kayanın altında Ernest'in oturduğunu gördü. Ernest birkaç gazetenin üstünde oturuyordu. Onu görünce gazetelerden bir kısmı ona uzattı. Dünyadaki en yararlı şeyler dedi. Bunlarla okumanın dışında her şeyi yapabilirsiniz. Mr. Pritchard güldü. Gazeteyi alıp üstüne oturdu. Charlie Johnson'ı taklit ederek eğer gazete yazıyorsa yalandır dedi. İşte böyle. 2 gün önce Oakland Oteli'nde kral dairesindeydim. Şimdi de bir mağarada. Bu da gösteriyor ki insan tasarladığını yapamıyor. Otobüse baktı, pencereden Pimpas'ın 2 kızla birlikte pasta yediğini gördü. İçinden onların yanına gitmek için büyük bir arzu duydu. Kendisi de bir parça pasta yerdi. Ernest, her şey bir şeyin varlığını gösteriyor dedi. Bazen içimden gülmek gelir. Bizler sözüm ona teknik adamlarız. Herkesin bir otomobili, buzdolabı, radyosu vardır. İnsanlar kendilerini tekneye yatkın hissederler ama işte karbüratöre bir pislik girdi mi... İşte araba ustası gelene kadar kıpırdayamaz. Elektrikler söndü mü elektrikçinin gelip yeni sigorta takması gerekir. Asansör bozuldu mu al sana panik. Mr. Pritchard bilmem dedi. Amerikalılar genellikle tekneye yatkındır. Atalarımız kendi başlarına pekala başarılı bir yaşam sürmüşler. Öyle, bizim de başımız sıkışsa biz de yaşarız. Sen arabanın saati bozulsa tamir edebilir misin? Bilmem ki biraz daha ileri gidelim. Örneğin burada 2 hafta kalmak zorunda olsan açlıktan ölmemeyi başarabilir miydin? Yoksa soğuk algınlığına yakalanıp ölür müydün? Mr. Pritchard, şimdi insanlar birçok şeyde uzmanlaştılar dedi. İnek kesebilir miydin diye Ernest ısrar etti. Hayvanı parçalayıp pişirebilir miydin? Mr. Pritchard bu genç adamdan sıkılmaya başladığını fark etti. Nedense bütün ülkede bir inançsızlık var dedi. Kanımca gençler Amerika'ya inançlarını yitirdiler. Atalarımızın inançları vardı. Ernest, karınlarını doyurmaları gerekiyordu dedi. İnanca vakitleri yoktu. İnsanlar artık o kadar çok çalışmıyorlar. Onun için şimdi inanç için vakitleri yok. Mr. Pritchard, iyi ama kimsenin hiçbir şeye inancı yok artık dedi. Ne oldu bu insanlara? Ben de merak ediyorum. Hatta anlamaya da çalıştım. Benim babam 2 şeye inanırdı. Birincisi dürüstlük. Nasıl olursa olsun ödüllendirilir. Eğer bir insan dürüstse mutlaka bir yolda bulunurdu. Eğer insan çok çalışıp parasını biriktirirse rahat eder. Kendini güvencede hisseder. Ama birkaç şey ona dünyanın kaç bucak olduğunu gösterirdi. Örneğin çok beğenilen kişilerin hiç de dürüst olmadıklarını anladı. Dünyada inandığı 2 şeyin, dürüstlük ve tutumun 5 para etmediğine şaşarak öldü. Dehşetli bir şaşkınlıkla. Bu ikisinin yerine geçecek şeyleri de henüz kimse akıl etmedi. Mr. Pritchard bunu düşünmemeye çalışarak, vergiler yüzünden insanın tutumlu olması olanaksız dedi. Bir zamanlar insanların kendilerine malikaneler yapmaları mümkündü ama şimdi değil. Vergiler her şeyi silip süpürüyor. Sadece hazineyi doldurmak için çalışıyorsun. Bak işte söylüyorum... İnsanın yaratıcı gücünü baltalıyor bu. Artık kimse çalışmak istemiyor. Ernest, eğer inancın varsa kimin için çalıştığın önemli değil dedi. Bu ister hükümet olsun, isterse başkası. Mr. Pritchard sözünü kesti. Savaştan dönen askerler dedi. Benim endişelendiğim de onlar. Bir yere yerleşip çalışmak istemiyorlar. Hükümetin kendilerine bir ömür boyu batmakla yükümlü olduğunu sanıyorlar. Buna olanak var mı? Ernest'in alnında boncuk boncuk terler birikti. Ağzının etrafında beyaz bir çizgi belirmiş, gözleri donuklaşmıştı. Yavaşça, ben de onlardanım dedi. Yo yo, üzülmeyin. Size anlatacak değilim. Bunu yapamam. Zaten yapacak da değilim. Mr. Pritchard, elbette askerlerimize çok saygı duyuyorum. Bence onların da söyleyecekleri olmalı dedi. Ernest'in parmakları rozet iliğine geçti. Tabii dedi, tabii biliyorum. Sanki bir çocukla konuşuyordu. Gazetelerde en başarılı adamlarımız hakkında yazılar okudum. Başarılı olmalılar çünkü en büyük işlerin başındalar. Yaptıkları ve söyledikleri hakkında çok şey okudum ama sizin serseri diyebileceğiniz birçok arkadaşımla aralarında pek bir fark yok. Size bir şey söyleyeyim mi? Onların fikirleri Dışişleri Bakanlıkları'ndan daha değerli. Aman canım, ne önemi var? Güldü. Benim bir icadım var. Lastik bir davula süngerle vuruyorsunuz. Bu orkestrada çalmak isteyen sarhoşlara göre yapılmış bir icat. Ben biraz yürüyeceğim. Mr. Pritchard, sinirlisiniz dedi. Ernest, doğru, sinirliyim dedi. Zaten herkes sinirli. Size bir şey daha söyleyeyim. Yeniden birileriyle dövüşmek zorunda kalırsak eğer, çok korkunç ama yine de söyleyeyim, gene giderim. İşte korkunç olan bu. Ayağa kalktı, yürüyüp otobüsün geldiği yöne doğru gitti. Başı eğik, elleri cebinde, çakıl taşlarına bakarak yürüyordu. Dudakları kısılmıştı. Bir türlü kendine sahip olamıyordu. Sinirliyim dedi. Sinirliyim, hepsi bu kadar. Mr. Pritchard arkasından baka kaldı. Sonra gözlerini yere indirdi. Cebinden altın tırnak temizleyicisini çıkarıp tırnaklarını temizledi. Mr. Pritchard sarsılmıştı ama nedenini bilmiyordu. Mr. Pritchard her ne kadar hükümetin her şeye karışmasından karamsarlığa düşüyorsa da içinde daima bir umut vardı. Coolidge ya da Hoover gibi birileri vardı ve günün birinde gelip hükümeti bu ahmakların elinden kurtaracaktı. Ondan sonra da her şey güllük gülistanlık olacaktı. Grevler duracak, insanlar para kazanacak, herkes mutlu olacaktı. İş köşeyi dönmeye kalıyordu. Mr. Pritchard buna inanıyordu. Dünyanın çok değiştiğinden haberi yoktu. Birkaç hata yapılmıştı ama ziyanı yok. Biri, örneğin Taft gelir düzeltirdi. Şu genç adamı canı sıkılmıştı. Akıllı birine benziyordu ama nedense umutsuzdu. Her ne kadar bu konuyu konuşmadılarsa da Mr. Pritchard, Ernest Horton'un aday gösterildiğinde Taft'a oy vermeyeceğini anlamıştı. Mr. Pritchard birçok meslektaşı gibi mucizelere inanırdı. Yine de sarsılmıştı. Horton, Pritchard'a doğrudan doğruya değil, karbüratörü aracılığıyla hücum etmişti. Mr. Pritchard kafasında karbüratörünü görüntülemeye çalıştı. Acaba sökebilir miydi? Karbüratörün içinde bir şamandır olduğunu hayal meyal hatırlıyordu. Gözünün önüne bir pirinç levhayla contalar geldi. Kendi kendine bundan daha önemli şeyleri düşünmesi gerektiğine karar verdi. Horton, ışıklar sönse demişti. Sigortaların nerede olduğunu hatırlamaya çalıştı. Bilmiyordu. Horton ona basbayağı hücum etmişti. Bu adam zaten kendisini sevmemişti. Ya onun dediği gibi burada kalsalar ne olacaktı? Mr. Pritchard gözlerini kapattı. Kendisini otobüsün koridorunda ayakta gördü. Öbür yolculara, üzülmeyin dedi. Sizleri kurtaracağım. Ben daha önce ne büyük işler başardım. Hadi toparlanın, aklımızı kullanalım. Önce yiyecek ihtiyacımızı karşılamalıyız. Şu çiftliğin arkasına dolaşan inekler var. Oysa Horton ona sen inek kesemezsin demişti. İşte ona göstermenin tam zamanıydı. Belki Horton otobüsün torpide gözünde tabanca olduğunu bilmiyordu ama o biliyordu. İşte Mr. Pritchard tabancayı alıyor, otobüsten iniyordu. Çite atlayıp tarlaya giriyordu. Elinde kocaman kara tabanca tutuyordu. Mr. Pritchard çok sinemaya gitmişti. Filmlerdeki gibi farkında olmadan bir çözüm buluyordu. İneği kesip parçaladığını düşleyemedi ama elinde nereden bulduysa kocaman kıpkırmızı bir et parçasını görebiliyordu. İşte size yiyecek. Hadi şimdi bir ateş yakalım. Bu kez de gözünün önünde kocaman bir ateşle, bu ateşle çevrilen et parçası canlandı ve Kamil, bu kimin hayvanıydı, mutlaka bir sahibi olmalı diye soruyordu. Mr. Pritchard, ihtiyaç kanun tanımaz dedi. Önce insanın canlı kalması kuralı gelir. Kimse sizlerin ölmesine razı olmamızı bekleyemez diye karşılık veriyordu. Birden kendine geldi, gözlerini açtı. Kendi kendine, bu kızdan uzak dur dedi. Acaba bu kızı nerede görmüştü? Onunla biraz konuşma fırsatı bulsa mutlaka çıkarırdı. Yanılmadığını kızın yüzünü görünce yüreğindeki çırpıntıdan anlamıştı. Kızı sadece görmekle kalmamış, aralarında bir şeyler geçmişti. Otobüse baktı. Pimpus'la iki kız hala içerideydi. Ayağa kalktı, pantolonunun arkasını eliyle silkeledi. Yaydığı kağıt tozdan korunmasına yaramamış gibiydi. Yağmur şimdi serpiştiriyordu. Batıda parça parça mavi gök görünüyordu. Her şey yoluna girecekti. Otobüse doğru yürüdü, basamakları çıktı. Van Brunt, otobüsün en arkasındaki uzun koltuğa boylu boyunca uzanmıştı. Uyuyor gibiydi. Pimpus'la iki kız usul usul konuşup adamı rahatsız etmemeye çalışıyorlardı. Pimpas, ben karımın dürüst olmasını isterim dedi. Kamil, peki ya sen? Sen de karına dürüst olabilecek misin diye sordu. Pimpas, elbette dedi. İstediğim gibi biriyse elbette. Peki değilse? O zaman onu uyarmasını bilirim. İki günün bir olunca samanlık seyran olur derim. Hani Cary Grant bir filmde böyle bir rolde oynamıştı ya. Önlerinde boş bir pasta kabıyla bir de içinde pastanın dörtte biri olan kap vardı. İki kız yan yana oturmuşlardı. Pimpas da bir öndeki koltuğa yan oturmuş, bir elinde koltuğun arkasına dayamıştı. Mr. Pritchard gelince başlarını kaldırıp ona baktılar. Rahatsız etmezsem yanınıza oturabilir miyim diye sordu. Pimpas, rica ederim buyurun, pasta yer misiniz? İşte şurada bir parça var. Pimpas pastayı Mr. Pritchard'a uzattı. Sonra da boş kapları kaldırdı. Böylece Mr. Pritchard'a yer açmış oldu. Kamil, peki şimdi sevgilin var mı diye sordu. E var gibi ama ne bileyim işte, tuhaf bir kız. Sana sadık mı? Elbette. Nereden biliyorsun? Yani ne diyeyim, insanlar anlaşılmaz. Yok hayır, eminim. Mr. Pritchard, öyleyse yakında evlenirsin diye şaka yaptı. O zaman kendi işinde kurarsın herhalde. Yok canım, öyle hemen bir iş kuramam. Ben mektupla radar öğreniyorum. Radarda gelecek var. Bir yıl içinde haftada $75 kadar kazanmak mümkün. Yok canım. Pimples, bu kursu alanlarla yazıştım. Onların yalancısıyım dedi. Bir tanesi bir yıl sonra kısım amiri bile oldu. Mr. Pritchard, neyin kısım amiri olmuş diye sordu. Canım kısım amiri işte. Mektubunda öyle diyordu. Mektup kağıdının başlığı da öyleydi. Mr. Pritchard'ın neşesi yerine gelmeye başlamıştı. İşte karşısında meraklı biri vardı. Demek ki herkes işin alayında değildi. Kamil, ne zaman evlenmeye niyet ediyorsun diye sordu. Pimples, hiç acelemiz yok. Bence bir erkek evlenmeden önce dünyayı gezip tanımalı. Biraz deneyim sahibi olmalı. Belki de bir gemiye binerim. Radar bilirsen telsiz de idare edebilirsin. Niyetim bir süre bir gemide telsizci olarak çalışmak. Peki kursu ne zaman bitireceksin diye Mr. Pritchard sordu. Dersler neredeyse başlar. Formları aldım. Kurs parasını da biriktiriyorum. Bir sınava girdim, yetenekli buldular beni. Onlardan 3-4 mektup aldım. Kamil'in gözleri yorgundu. Mr. Pritchard dikkatle kızın gözüne baktı. Gözlükleri nereye baktığını gizliyordu. Dikkatle bakılınca kızın çok güzel bir yüzü olduğu anlaşılıyordu. Dudakları dolgundu. Dosttu ama gözleri yorgundu. Mr. Pritchard ta Chicago'dan buraya otobüste gelmek kolay değil. Elbette yorulur diye düşündü. Dayanıklı biri gibi görünmüyordu. Tayyörünün içinden göğüslerinin dolgun olduğu anlaşılıyordu ama tayyörü çok buruşmuştu. Bluzunun yakalarını ceketinin üstüne çıkarmıştı. Böylece ceketin kirlenmesini önlüyordu. Mr. Pritchard onun tertipli bir kız olduğuna karar verdi. Küçük ayrıntılarla ilgilenmeye bayılırdı. Bu kızı sanki güzel bir koku gibi içine çekebiliyordu. Birden heyecanlandı ve kızı arzuladı. Böyle güzel, cazip bir kıza sık sık rastlanmaz diye düşündü. Hiç niyeti yokken birden konuşmaya başladığının farkına vardı. Miss O'Hawks dedi. Birden aklıma işle ilgili bir fikir geldi. Dinlemek ister miydiniz? Ben büyük bir şirketin başındayım ve düşündüm ki, yani şey, acaba bu gençler bize biraz izin verirler mi? Size önerimi anlatmak istiyorum. Hadi sizinle şuradaki kayalığa gidelim. Kayalara serecek gazetem de var, merak etmeyin. Söylediklerine kendi de şaştı. Kamil kendi kendine, aman tanrım işte başladı dedi. Mr. Pritchard önce yere atladı, elini kibarca Kamil'e uzatarak yere inmesine yardım etti. Hendeye atlarken de hafifçe dirseğin ucundan tuttu. Ernest'le birlikte oturdukları yere götürüp yere gazeteleri yaydı. Sonra da eliyle yeri gösterdi. Kamil, bilmem ki dedi, hep oturuyorum. Mr. Pritchard, belki değişik bir yerde oturmak sizi dinlendirir dedi. Örneğin masa başında uzun saatler çalıştığım zaman hemen her saat başı koltuğumu bir yükseltir bir alçaltırım. Bu da beni zinde tutar. Gazetenin üstüne oturmasına yardım etti. Kız da eteklerini iyice çekti, sonra kollarını kucaklar gibi bacaklarına sardı. Mr. Pritchard onun yanına oturdu. Gözlüğünü çıkardı. Düşünüyorum dedi. Benim gibi birinin geleceğe dönük tasarılar yapması şarttır. Şimdi sözüm ona tatildeyim. Gülümsedi. Tatil. Acaba gerçek tatil nasıl olur? Kamil gülümsedi. Yerde oldukça sertti. Bakalım ne kadar sürecek diye merak etti. Başarılı bir şirketin asıl ham maddesi çalıştırdığı elemanlardır dedi. Ben gözümle çevremde her zaman nitelikli kişiler ararım. Çeliği, kauçuğu her zaman bulabilirsiniz ama akıl, yetenek, güzellik ve ihtiras her zaman ele geçmez. İşte bulunması en zor ürün budur. Kamil, bakın bayım dedi, çok yorgunum. Biliyorum sevgili çocuğum, derhal konuya geliyorum. Sizi işe almak istiyorum. Bundan da daha açık söylenemez bu. Neci olarak? Resepsiyon memuru olarak. Özel bir iştir. Oradan yükselerek, evet benim özel sekreterim bile olabilirsiniz. Kamil yorgunluktan bitkindi. Miss Pritchard'ın bulunduğu mağara girişine doğru baktı. Hiçbir şey göremedi. Ya karınız bu işe ne der? Bunun onunla ne ilgisi var? İşlerimi o yürütmüyor. Bayım, dediğim gibi çok yorgunum. Bütün bu ayrıntılara girmeye gerek yok. Ben evlenmek istiyorum. İyi bir eş olurum. Para sıkıntısı çekmeden yaşayabileceğim bir seçim yapacağım. bir erkeğe oldukça iyi davranabilirim. Mr. Pritchard, ne demek istediğinizi anlamıyorum dedi. Camille, bal gibi de anlıyorsunuz dedi. Benden hoşlanmayacaksınız çünkü ben sizin oyunlarınızı oynamam. Aylarca etrafında dönecek, sonra günün birinde bana sürpriz yapacaksınız ama ben usandım. Siz karım benim işime karışmaz diyorsunuz, bense karışır diyorum. Size, işinize, sizinle ilgili her şeye. Allah bilir sekreterleriniz de o seçiyordur. Ama haberiniz bile olmuyordur. Güçlü bir kadın o. Neden söz ettiğinizi anlamıyorum. Bal gibi de anlıyorsunuz. Kravatınızı kim aldı? Yani şey, beni görür görmez anlayacaktır. Anlar o. Durun bir düşüneyim. Siz bir kıza açıkça derdinizi söyleyemezsiniz. Mutlaka bin dereden su getirirsiniz. Ama sadece iki yol vardır bayım. Ya aşık olursunuz ya da iş teklif edersiniz. Eğer bana al işte evin için şu kadar, elbiselerin için şu kadar deseydiniz belki bir şeyler düşünürdük. Kimsenin beni sömürmesine izin vermem. 2-3 ay kadar beni oyalayacaksınız, sonra birden sürpriz yapacaksınız.
Ayrım sonu.